Ayrım 6.
Ama kasaba göründüğünde ve uzakta trafik ışıkları belirdiğinde bir hayli yavaşladı. Döneceğiz dedi Bayzen. Kavşaktan sola dönmen gerekiyor. Bayan sen dönmedi. Sana döneceğiz dedim. Radyoyu kapattı. Beni dinlemiyor musun? Bir araba korna çaldı. Derken bir araba daha. O da meydan okur gibi kendi kornasına bastı. Derken sinyal vermeden yolun kenarında durdu. Alnını direksiyona dayayarak daha fazla devam edemeyeceğim dedi. Bundan nefret ediyorum. Araba kullanmaktan nefret ediyorum. Bu iş böyle olmayacak. O günden sonra araba kullanmayı bıraktı. Balıkçı aradığında Baysen'e haber vermedi. Yeni bir şey denemeye karar vermişti. Üniversite ile sahil arasında gidip gelen her saat başı kalkan bir otobüs vardı. Üniversiteden sonra iki durakta daha duruyordu. İlk önce huzur evinin önündeki durakta, sonra ismi olmayan içinde kitapçı, ayakkabıcı, eczane, hayvan mağazası ve müzik kasetleri satan dükkanların bulunduğu bir alışveriş meydanında. Giriş kapısının altındaki banklarda diz uzunluğunda büyük düğmeli mantolar giyen yaşlı kadınlar ikişer üçer oturmuş ilaçlarını içiyorlardı. Otobüste huzur evinin önünden geçerken Elliot dedi bayan sen. Annen yaşlandığında onu huzur evine bırakır mısın? Belki dedi ama her gün ziyaretine giderim. Şimdi böyle söylüyorsun. Büyüdüğünde göreceksin ki hayatın şimdi tahmin bile edemeyeceğin yerlerde geçecek. Parmaklarıyla birer birer saydı. Karın ve çocukların olacak. Anneni ziyaret etmek istediğinde senden onları başka yerlere götürmeni isteyecekler. Ne kadar iyi kalpli olurlarsa olsunlar bir gün anneni ziyarete gitmekten bıkacaklar. Tabii sen de bıkacaksın Elliot. Bir gün özlersin, iki gün özlersin. Sonra annen de kendisine bir kutu ilaç alabilmek için otobüslerde sürüklenmeye başlar. Balıkçıdaki buz tablaları tıpkı suyun içinden pas lekeleri görünen istakoz havuzları gibi neredeyse bomboştu. Bir tabelada dükkanın bu ayın sonunda kış ayları nedeniyle kapanacağı yazıyordu. İçeride sadece Bayan Sene üzerinde ismi yazılı torbayı uzatan ve onu tanımayan genç bir çocuk vardı. Bayan Sen temizlenip doğrandı mı diye sordu. Çocuk omuzlarını silkti. Patronum erken çıktı. Sadece size bu torbayı vermemi söyledi. Bayan Sen park alanındaki otobüs tarifesine baktı. Bir sonraki otobüs için 45 dakika beklemeleri gerekiyordu. Onlar da karşıya geçtiler ve daha önce gittikleri lokantadan midye aldılar. Oturacak yer yoktu. Plastik masalar artık kullanılmıyordu. Sandalyeler de onların üzerine ters çevrilip zincirlenmişti. Otobüste yaşlı bir kadın gözleri Bayan Sen'le Elliot ve ikisinin ayaklarının yanında duran kanla kaplanmış bir paketin arasında gidip gelerek onları seyrediyordu. Siyah bir manto giyiyor ve kucağında çarpık, solgun ellerinin arasında eczaneden aldığı hışırdayan beyaz bir torba tutuyordu. Onların dışındaki diğer yolcular arka koltukta kambur oturan, birbiriyle uyumlu kazaklar giymiş, parmakları kenetlenmiş üniversite öğrencisi iki sevgiliydi. Bayan Sen ve Elliot sessizce ellerindeki kuttan son midyelerini yediler. Bayan Sen yanına peçete almayı unutmuş ve yağ dudaklarının kenarlarında lekeler bırakmıştı. Huzur evine vardıklarında siyah mantolu kadın ayağa kalktı, şoföre bir şeyler söyledi ve otobüsten indi. Otobüs şoförü kafasını çevirip Bayan Sen'e baktı. Torbanın içinde ne var? Bayan Sen torbayı yokladı, şaşırmıştı. İngilizce konuşabiliyor musunuz? Otobüsü tekrar hareket ettirdi. Bayan Sen'e ve Elliot'a büyük dikiz aynasından bakmaya başladı. Evet, konuşabiliyorum. O zaman söyleyin, çantanın içinde ne var? Balık, diye cevapladı Bayan Sen. Anlaşılan kokusu diğer yolcuları rahatsız ediyor. Ufaklık belki onun yanındaki pencereyi ya da diğerlerinden birini açabilirsin. Birkaç gün sonra akşamüstü telefon çaldı. Balıkçı teknelerinden biri çok lezzetli kalkanlar getirmişti. Acaba Bayan Sen almak ister miydi? Bay Sen'i aradı ama ona ulaşamadı. İkinci ve üçüncü arayışları da sonuç vermedi. En sonunda mutfağa gitti ve elinde palası, bir patlıcan ve gazete kağıtlarıyla oturma odasına geri geldi. Elliot uyarılmasına gerek kalmadan kanepedeki yerini aldı. Bayan Sen patlıcanı doğrarken onu izledi. Önce ince uzun dilimler kesti, sonra her bir dilimi küçük karelere, daha da küçük karelere, kesme şeker kadar küçük karelere ayırdı. Bunları çok lezzetli bir balık ve yeşil muzlarla birlikte pişirmek lazım. Ama sanırım yeşil muz bulamayacağım. Peki balığı alacak mıyız? Evet, balığı alacağız. Bizi oraya Bay Sen mi götürecek? Hadi ayakkabılarını giy. Etraftakileri toplamadan evden çıktılar. Dışarısı o kadar soğuktu ki Elliot dişlerinin donduğunu hissetti. Arabaya bindiler. Bayan Sen asfalt alanda birkaç tur döndü. ana caddeye bakmak için çamların yanında durdu. Elliot, Bay Sen'i beklediklerini ve onun sadece direksiyon çalıştığını sandı. Kaza biraz sonra oldu. Yaklaşık bir mil gitmişken Bayan Sen hatalı bir şekilde sola geçti. Karşıdan gelen araba aniden direksiyon kırınca onun yolundan çekilmeyi başardı ama korna sesinden o kadar ürkmüştü ki direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı köşedeki telefon direğine çarptı. Olay yerine gelen polis ondan ehliyetini istedi. Oysa gösterebileceği bir ehliyeti yoktu. Açıklama yaparken tek söyleyebildiği, Bay Sen üniversitede matematik öğretmeni oldu. Hasar çok değildi. Bayan Sen'in dudağı yarılmıştı. Elliot kaburgasındaki ağrıdan şikayet ediyordu. Arabanın da tamponunun düzeltilmesi gerekliydi. Polis Bayan Sen'in başını da yardığını sanmıştı. Fakat gördüğü sadece alnının ortasındaki kırmızı noktaydı. İş arkadaşlarından biri Bay Sen'i arabasıyla getirdiğinde formları doldurup uzun uzun polisle konuştu. Ama onları eve geri götürürken Bayan Sen'e tek kelime bile etmedi. Arabadan indikten sonra Elliot'ın saçlarını okşadı. Polis çok şanslı olduğunu söyledi. O arabadan burnun bile kanamadan çıktığın için. Bayan Sen terliklerini çıkarıp dolaba koyduktan sonra hala yerde duran palayı kaldırdı. Patlıcan küplerini ve gazeteleri çöpe attı. Bir tabak fıstık ezmeli kraker hazırlayıp sehpanın üzerine koydu ve Elliot için televizyonu açtı. Formika masada oturmuş gelen mektuplara bakan Bayan Sen'e eğer doymazsa dolabın yanındaki kutudan biraz cips ver dedi. Sonra yatak odasına gidip kapıyı kapattı. Saat 6'ya çeyrek kala Elliot'ın annesi geldiğinde Bay Sen kazanın ayrıntılarını anlattı ve Kasım ayının ödemesini karşılayan bir çek vermeyi teklif etti. Çeki yazarken Bayan Sen adına özür diledi. Karısının odasında dinlendiğini söyledi. Oysa Elliot tuvalete gittiğinde onun ağladığını duymuştu. Annesi anlaşmadan memnundu. Arabayla eve dönerken Elliot'a rahatladığını itiraf etti. Bu Elliot'ın Bayan Sen'le veya herhangi bir bebek bakıcısıyla geçirdiği son akşam üzeriydi. O günden sonra annesi ona ipe geçirip boynuna astığı bir anahtar verdi. Acil bir durumda komşuları arayabilir ve okuldan sonra sahilde oynayabilirdi. İlk gün paltosunu çıkarırken telefon çaldı. Annesi iş yerinden arıyordu. "Artık büyüdün Elliot," dedi. "İyi misin?" Elliot mutfak bahçesinden dışarıya kıyıdan çekilen gri dalgalara baktı ve iyi olduğunu söyledi. Ingeborg Bachmann, Her Şey. Kamuran Şipal çevirisi. Taşlaşmış iki kimse gibi yemeğe oturduğumuz ya da ikimiz de aynı anda kilitlemeyi düşünüp akşam üzerleri kapıda karşılaştığımızda dünyanın bir ucundan bir ucuna, yani her neden bana gerilen bir yay gibi duyumsuyorum üzüntümü. Gerilen yayda sanki kımıltısız gökyüzünün yüreğine saplanacak bir ok hazır bekliyor. Kapıdan dönerken koridorda iki adım önümden yürüyor Hannah. İyi geceler dilemeden yatak odasına yollanıyor. Ben de kendi odama kaçıp masamın başına oturuyorum. Hannah'ın eğik başı gözlerimin önünde, susuşu kulaklarımda boşlukta bir noktaya bakıp duruyorum. Yatağa uzanmış, uyumaya mı çalışıyor acaba Hannah? Yoksa uyumayıp bekliyor mu? Neyi, beni beklemediğine göre? Hannah ile kendisinden çok bir çocuk beklediğinden evlenmiştim. Başka türlü davranamazdım. Ortada bir karar verme özgürlüğü yoktu benim için. Heyecanlıydım. Bir şey hazırlanıyordu çünkü. Yeni olan ve bizden kaynaklanan bir şey. Ayrıca dünya gözüme büyüyor gibi görünüyordu. Yeni doğan, nefes renginde ve nazlı, henüz izleyeceği yolun başında bulunan, dolayısıyla önde tekrar tekrar saygıyla eğilmek gereken bir ay gibi tıpkı. Daha önce hiç bilmediğim kimi anlar yaşıyor, dalıp dalıp gidiyordum. Hatta büroda, gereğinden çok yapılacak iş vardı oysa, ya da bir toplantıda ansızın bir dalgınlıktan içeri kaydığım oluyor, bütün varlığımla salt çocuğa, bu bilinmeyen gölgemsi yaratığa yöneliyor, bütün düşüncelerimde onun henüz tutsak bulunduğu sıcak ve ışıksız ana rahmine kadar kendisini karşılamaya çıkıyordum. Çocuk değiştirmişti bizi. Pek sokağa ayak atmaz, dostlarımızı arayıp sormaz olmuştuk. Kendimize daha geniş bir ev bulup daha bir rahatlık ve kesinlikle yerleşmiştik. Ama beklediğimiz çocuk dolayısıyla benim için her şey değişmeye başlamıştı. Aklıma öyle düşünceler geliyordu ki sanki mayınlarla karşılaşmış gibi oluyor, bunların pek büyük patlayıcı gücü karşısında korkuya kapılıp geri dönmem gerekirken tehlikeye aldırmayıp ilerlememi sürdürüyordum. Hannah beni yanlış anlıyordu. Çocuk için alacağımız arabanın tekerleklerinin büyük mü yoksa küçük mü olmasına bir türlü karar veremediğimden umursamazdım biri gibi bakıyordu bana. Gerçekten bilmiyorum Helen. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ne münasebet, dinliyorum. Konfeksiyon mağazalarında onunla sağa solu dolaşıyordum. Çocuğa alınacak başlıkları, mini hırkaları, kundak bezlerini seçmesi gerekti de pembe ile mavi arasında, yapay yünle hakiki yün arasında bir türlü karar veremedi mi, beni aklımın başka yerde olmasıyla suçluyordu. Oysa aklımın fazlasıyla yapılan işte olmasındaydı bütün suç. İçimden geçenleri nasıl anlatsam bilmem ki. Üzerinde dönüp dolaştığı dünyanın ateş yaktığı yerle konakladığı yer, şafakla gurup, avlanmakla karnını doyurmak arasında üzerinde devindiği dünyanın milyarlarca yıllık bir geçmiş olduğunu ve günün birinde yok olacak bir sürü güneş sistemi arasında hiç denecek kadar önemsiz bir yer tuttuğu, büyük bir hızla hem kendi hem de güneş çevresinde döndüğü ansızın kendisine açıklanan bir ilkel insandan değişik değildi durumu. Birden günü gelip Kasım başı ya da ortalarında tıpkı bir zaman benim gibi, benden öncekiler gibi yaşam kuyruğunda sıraya girecek çocuğumuzu ve onunla birlikte kendimi eskisinden başka türlü ilişkiler içinde görmeye başlamıştım. Doğru olarak tasarruf buyurulsun hani, bütün bu soy zinciri. Uykudan önceki o kara ve ak koyunlar gibi. Bir kara, bir ak, bir kara, bir ak koyun ve sürüp gider böyle. Bir düşünce ki bazen insanın duyularını köreltip uykusunu getirir. Bazen de işte öylesine uyanık tutar. Bu yöntemi annesinden öğrenmişti Hena. Uyku ilacından daha yatıştırıcı bir etki içerdiğini ısrarla belirtmesine karşın ilgili yöntemle uyuduğum hiç olmadı. Belki soy zincirini düşünmek daha yatıştırıcıdır birçokları için. Vesem Arpaşat'ı dünyaya getirdi. Arpaşat 35'ine gelince Selah'ı dünyaya getirdi. Ve Selah Heber'i dünyaya getirdi. Ve Heber Peleg'i, Peleg 30'una gelince Regu'yu dünyaya getirdi. Ve Regu Serug'u, Serug'da Nahor'u ve bunların her biri de birçok oğulla kızı dünyaya getirdi. Ve oğullar boyuna yeni oğulları, yani Nahor Tahara'ı, Tahara Hazreti İbrahim'i, Nahor'u ve Harun'u dünyaya getirdi. Pek çok kez bu soy zincirini bir uçtan bir ucu aklımdan geçirmeyi denedim. Yalnız sondan başa değil, aynı zamanda baştan sona pek kendilerinden geldiğimizi sanmadığım Adem ile Havva'ya ya da kendilerinden gelmiş olabileceğimiz hominitlere kadar yapmaya çalıştım bunu. Ama her durumda zincirin gözden yettiği bir karanlık nokta geliyor. Dolayısıyla Adem ile Havva'ya mı yoksa daha başka ilk iki örneğe mi sarılmak gerektiği sorunu önemini yitiriyor. Ancak hiçbir örneğe tutunmak istemeyip de en iyisi ne diye herkesin soy zincirinde bir yol sırası geldiği soruldu mu, bu zincir işini bir türlü insanın aklı almıyor. Bütün o dünyaya getirmelerden, ilk ve son yaşamlardan bir şey çıkarılamıyor. Çünkü dünyaya geldiğinde hazır bulup öğrenmesi istenen oyun için herkese ancak bir kez sıra gelmekti. Oyunsa şu: üreme, eğitim ve öğrenim, ekonomi ve politika. Bir yandan para ve duygu, çalışma ve icatlarla da uğraşılabilir. Düşünme denen oyun kuralını doğrulama çabalarına da izin vardır. Ama madem bir kez böyle güvenle çoğalıyoruz, sanırım duruma rıza göstermek zorundayız. Oyun için oyuncular gerekiyor. Yoksa oyuncular için mi oyun mu? Ben de nitekim böylesine büyük bir güvenle dünyaya getirilmiştim ve şimdi kendim bir çocuk dünyaya getiriyordum. Şimdi bunu düşünmek bile titretiyordu beni. Her şeyi çocukla ilişkisi bakımından görmeye başlamıştım. Örneğin bir gün dokunup kendisini tutacak ellerimi, 3. kattaki dairemizi, oturduğumuz Kandal Sokağı'nı, 7. bölgeyi, kent içinde ta aşağılarda Prater'e kadar çepeçevre bütün yolları ve nihayet kendisine açıklamayı tasarladığım bütün o geniş dünyayı çocuk açısından görüyordum. Nesnelerin adlarını ilk kim benden işitecekti? Masa, yatak, burun, ayak, ayrıca us, tanrı ve ruh sözcüklerini. Bana kalırsa işe yaramaz sözcüklerdi hepsi. Ama bunları kendisinden gizlemek olanaksızdı. Sonra da rezonans, diapozitif, çilyasmus, astronotik gibi çetrefil sözcükler geliyordu. Çocuğumun her şeyin anlamını bilmesine, her şeyin, diyelim bir kapı mandalının, bir bisikletin, bir gargara suyunun, doldurulacak bir fişin ne işe yaradığını öğrenmesine çalışacaktım. Kafamın içinde bir anafor gibi dönüp duruyordu bütün bunlar. Çocuk dünyaya geldiğinde ona tasarladığım büyük dersi verme fırsatını bulamadım kuşkusuz. Çocuk gelmişti. Soluk tenli, buruşuk, acınacak bir görünümü vardı. Sonra hiç hazırlıklı değildim. Kendisine bir isim koymam gerekiyordu. Çarçabuk Hena ile anlaşıp nüfus kaydına 3 isim yazdırdık. Ama üçünden hiçbiri de kullanılmadı. İlk haftanın sonunda çocuğun ismi Phipps oluvermişti. Nasıl bu ad çıkmıştı ortaya anlayamadım. Belki benim de suçum vardı bunda. Hani ben de anlamsız heceler bularak birbirine ulamakta eşsiz bir yetenekle dolaşılmış henna gibi okşayıcı adlarla çağırmıştım çocuğu. Çünkü gerçek adları bu çıplak minik yaratığa hiç uygun düşmüyordu. Bu değişik okuyucu isimler yinelene yinelene sonunda söz konusu isim doğup çıkmıştı ortaya ve yıllar geçtikçe daha çok içerlediğim bir isme dönüştü. Hatta bazen sanki yavrucak kendini buna karşı savunabilirmiş, sanki bütün durum bir rastlantı sonucu doğmamış gibi suçu çocuğun üzerine yıkıyordu. Phipps. Onu ileride ister istemez böyle çağıracak, ölünceye kadar hatta ondan da öte kendisini gülünç bir duruma sokacaktım. Kuşkusuz onunla beraber bizi de. Mavi beyaz yatağında Phipps'in kimi vakit uyur, kimi vakit uyanık yattığı ve benim birkaç damla salyayı ya da ekşimiz sütü ağzından silmekten, bağırdığı zaman yatıştırmak umuduyla onu tutup kucağıma almaktan başka işe yaramadığım günler, ilk kez onun da kafasında benim için bir şeyler tasarladığını, ama bunu keşfedebilmem için bana zaman tanıdığını, hatta bir görünüp karanlıkta kaybolan, sonra yine dönüp gelerek aynı açıklanamaz bakışlarını aynı kimseye yönelten bir hayalet gibi mutlaka bana zaman tanımak istediğini geçirdim içimden. Çokluk yatağının yanı başında dikiliyor, fazla bir devinimden yoksun bu yüzü, belli bir yön gözetmeden bakıp duran bu gözleri yukarıdan seyrediyor, okunabilmesi için ortada bir ipucu bulunmayan eski bir yazı gibi yüzündeki çizgileri inceliyordum. En başta yapılması gereken şeyleri Hena'nın hiç şaşırmadan yolu yordamınca yapışına, çocuğa mama yedirişine, onu uyutup uyandırışına, onu bir yataktan alıp bir başka yatağa yatırışına, onu kundaklayışına bakarak seviniyordum. Küçük pamuk parçacıklarıyla çocuğun burnunu temizliyor Hena. Tombul bacakları arasında kalın bir bulut halinde pudra serpiyor. Sanki böylelikle onu ve dolayısıyla kendini sürekli esenliğe kavuşturuyordu. Birkaç hafta sonra çocuktan ilk gülücüğü koparmaya çalıştı Hena. Ama çocuk bizi bu ilk gülücüğüyle şaşırttığı zaman yüzündeki o büzülme benim için gene de bir bilmece gibi yabancı kaldı. Sonra gözlerini de giderek daha sık ve dikkatle bize yönelttiğinde ya da kollarını uzattığında bunlarla belli bir şey kastetmediği, yalnızca bizim bunlarda daha sonraları onun benimseyeceği nedenleri aradığımız kuşkusu uyandı içimde. Hena, belki hiç kimse beni anlayacak durumda değildi. İşte o zamanlar tedirginliğim başlamıştı. Korkarım daha o günler Hena'dan uzaklaşmaya, gerçek düşüncelerimden onu giderek dışarıda ve uzakta tutmaya koyulmuştum. Kendi içimde bir güçsüzlük keşfetmiştim. Bunu keşfetmemi sağlayan da Phipps olmuştu. Bir yenilgiye doğru yol aldığım gibi bir duygu yaşıyordu içimde. Ben de Hena gibi 30'undaydım. Hena her zamankinden körpe ve genç görünüyordu. Oysa Phipps bana yeni bir gençlik bağışlamamıştı. O kendi çevresini genişlettiği ölçüde ben kendiminkini gerilere çekiyordum. Onun her gülücüğü, her sevinç çığlığı ve bağırışında duvara doğru geriliyordum. Bu gülücükler, bu cıvıltı ve sevinç çığlıklarını henüz tohum halindeyken boğup atacak gücüm yoktu. Yapılması gereken buydu oysa. Bana kalan vakit çarçabuk geçmişti. Phipps arabasının içinde dimdik oturmaya başladı. İlk dişleri çıktı ve bir hayli huysuzlandı. Bazen gerilip uzanıyor, sallanarak ayakta duruyordu. Ama giderek daha bir sağlamlık kazandı duruşu. Dizlerinin üzerinde emekleyerek odanın sağına soluna seyirtti ve günün birinde de ilk sözcükler dökülmeye başladı ağzından. Artık önüne geçilecek gibi değildi. Oysa ben hala ne yapılması gerektiğini bilmiyordum. Ne yapmalıydı? Dünyayı ona öğretmeyi düşünmüştüm eskiden. Ama kendisiyle o suskun söyleyişlerimizden sonra bocalar gibi olup düşüncemi değiştirdim. Örneğin nesnelerin adlarını kendisinden saklamak, nesnelerin nasıl kullanılacaklarını ona öğretmemek elimde değil miydi? O ilk insandı. Her şey onunla başlıyordu ve her şeyin onunla temelden değişmeyeceği söylenemezdi. Ona dünyayı çırılçıplak ve anlamsız bırakmalı değil miydim? Ona izlenecek amaç ve hedefleri tanıtmamalı, iyinin, kötünün, gerçekle gerçek gibi görünen şeyin ne olduğunu göstermemeliydim. Ne diye onu benden yana çekecek, onu bilen, inanan, sevinen, üzülen biri yapacaktım? Bizim durumumuzda dünya, dünyaların en kötüsüydü. Ve hiç kimse şimdiye dek anlamamıştı bu dünyayı. Gel gelelim, onun durumunda henüz kesin bir şey yoktu. Henüz yoktu. Ama daha ne kadar sürecekti? Ve ansızın kavramıştım. Her şey bir dil sorunuydu. Ve bu sorun dünyayı bir karmaşa içine sürüklemek için öteki dillerle birlikte Babil'de yaratılan Alman dilinin bir sorunu değildi yalnız. Çünkü bunun altında için için yanan bir başka dil vardı ki jestler ve bakışlara, düşünce ve duygulara kadar uzanıyor ve bütün mutsuzluğumuz da buradan kaynaklanıyordu. Acaba kendisinde bir yenisini kurup bir yeni bir çağ başlatıncaya kadar çocuğumuzu bizim dilimizden koruyabilecek miydim? Bütün iş buradaydı. Sık sık Phipps'i alıp sokağa çıkıyor, Hannah'ın ona yaptığı kötülüklerle, o yakınlıklar, sevecenlik gösterileri, cilveleşmeler ve oyunlarla çocukta yeniden karşılaşarak dehşete kapılıyordu. Phipps bize benziyordu giderek. Ama yalnızca Hannah'la bana değil, hayır genellikle insanlara benziyordu. Ne var ki yine de kimi anlar, kendini kendini yönetiyor gibiydi Phipps. Böyle anlarda gözlerimi üzerinden ayırmıyordu. Bütün yollar birdi onun için, bütün yaratıklar birdi. Hannah'la ben kendisine başkalarından daha yakınsak kuşkusuz hep yanı başında bulunmamızdandı. Onun için her şey birdi. Ama daha ne kadar sürecekti bu? Phipps bazen korkuyordu. Ama henüz bir çığ ya da bir başka kötü şey değil. Ağacın birinde bir yaprağın kımıldanışı korkutuyordu onu. Bir kelebek korkutuyor, sineklerden ödü patlıyordu. Düşünüyordum. Ya bütün bir ağaç rüzgarda eğilip bükülür ve ben kendisini böyle bilmezlik içinde bırakırsam nasıl yaşayabilecekti o zaman? Bir gün merdivende bir komşu çocuğuyla karşılaştı Phipps. Sakarcasına el attı yüzüne. Sonra geriye çekildi. Belki bir çocuk karşısında bulunduğundan habersizdi. Eskiden rahatsızlandığı zamanlar bağırmıştı hep. Ama şimdiki bağırmalarında besbelli daha fazla bir şeyler söz konusuydu. Uyumadan sık sık yapıyordu bunu. Kaldırılıp yemek yenen masaya oturtulmak istendi mi ya da elinden bir oyuncak alınacak oldu mu yapıyordu. Büyük bir hırsla doluyordu içi. Bazen yere uzanıp yatıyor, ellerini halıya sımsıkı geçiriyor, yüzü morarıp ağzından köpükler gelene dek böğürüyordu.